Ayrım 9.
Casey parmaklarını saçlarının arasından sinirli sinirli geçirdi. Size söylemem gerekir. Ben artık papazlık yapmıyorum dedi. Burada oluşum, iyi yürekli, cömert insanlara minnet duyuşum yeterliyse, o tür bir dua söylerim size. Ama artık papaz değilim. Söyleyin dedi nini. Arada bizim Kaliforniya'ya gidişimiz ilgili bir iki sözde bulunsun. Papaz başını selam veriyormuş gibi eğdi. Ötekiler de onu taklit ettiler. Anı iki elini karnının üzerinde kavuşturup başını öyle eğdi. Nini öyle çok eğdi ki burnu neredeyse tabağındaki soslara değecekti. Tom sırtını duvara dayamış, tabağını da eline almıştı. O da kazık gibi eğildi. Dede başını yan eğdi. Tek gözüyle papaza uyanık şen bir bakış yöneltmeyi sürdürdü. Papazın yüzündeki ifade dua ifadesi değil, düşünceli bir ifadeydi. Sesi de yakarı değil, mantık yansıtıyordu. Düşünüyorum hep diye başladı sözlerini. Issız tepelere çekilip düşündüm uzun uzun. Nasıl İsa dertlerden kurtulmanın çaresini düşünmeye, ıssız yerlere gittiyse öyle. Tanrı uludur dedi nini. Papaz şaşırmış gibi bir bakışla ona doğru baktı. Anlaşıldığına göre İsa'nın başı fena halde dertteymiş. Çıkar bir yol da bulamamış. Yararı ne bunca düşünmenin demiş. Bıkmış, usanmış, cesaretini yitirmiş. İş olacağına varır demiş. Çekip ıssız çöllere çıkmış. Amin diye meledi nini. Yıllardır doğanın arasındaki her boşluğa bu tür cevapları sokuşturmaya öyle şartlanmış, öyle alışmıştı ki söylenen kelimeleri dinlemeyeli, anlamlarını merak etmeyeli de öyle uzun zaman geçmişti ki. Ben İsa gibi demek istemiyorum diye devam etti papaz. Ama ben de onun gibi usandım. Kafam onun gibi karıştı. Tıpkı onun gibi ıssız yerlere gittim. Yanıma kamp kuracak malzeme de almadan. Geceleri sırt üstü yatıp yıldızlara bakıyordum. Sabah olunca doğrulup oturuyor, güneşin doğuşunu seyrediyordum. Öğlenleri bir tepenin üzerinden uzanıp giden kupkuru topraklara bakıyordum. Akşamları güneşin batmasını seyrederken yine bazen dua ediyordum. Hep yaptığım gibi. Ama neye ve kime dua ettiğimi bilemiyordum. Tepeler vardı. Sonra ben vardım. Birbirimizden ayrı değildik artık. Bir tek bütündük. O tek bütün de kutsaldı. Hey büyük tanrı! Nine hafiften öne arkaya sallanıyor, kendinden geçmeye çalışıyordu. Düşünmeye başladım. Ama düşünmek de değildi bu. Daha derin bir şeydi. Bütünleşince nasıl kutsallaştığımızı düşündüm. İnsanlık da kutsaldı tek bir bütün olduğu zaman. Kutsal olmadığı bir tek zaman vardı. Tek başına bir sefilin dişine bir lokma kıstırıp kaçmaya, bir başına koşmaya kalkıştığı zamandı o da. Tepine tekmeleye. Böyleleri yok ediyordu kutsallığı. Ama herkes bir arada çalışırken, yani bir insan öteki için değil de bir insan hepsi için çalıştığı zaman onun ziyanı yok, o kutsal. Sonra aklıma geldi. Ben kutsal dediğim zaman ne demek istediğimi bile bilmiyordum. Sustu. Ama ilk kafalar kalkmadı. Amini duymadan kalkmamaya köpek gibi eğitilmişti çünkü hepsi. Artık eskisi gibi şükran duası edemiyorum. Bu kahvaltının kutsallığından mutluyum. Burada sevgi oluşumdan mutluyum. Hepsi bu kadar. Kafalar yine kalkmadı. Papaz çevresine bakındı. Kahvaltını soğudu benim yüzümden dedi. Sonra birden hazırladı. Amin diye ekledi. Tüm başlar bir anda kalkıverdi. Nine amin deyip kahvaltısına yumuldu. Koyu sosu emmiş ekmekleri sertleşmiş diş etleriyle parçalamaya girişti. Tom hızlı hızlı yiyor, baba ağzını fazla dolduruyordu. Yemekler bitip kahveler içilinceye kadar konuşan olmadı. Tek duyulan lokmaların çiğnenişi ve fincandan dile doğru soğuyarak uçan kahvenin höpürdemesiydi. Ana papazın yemek yiyişini seyrediyordu. Gözleri soru sorar gibiydi Ana'nın. Araştırıyor ama anlayış gösteriyordu. Papaza sanki artık insan değilmiş de bir ruhmuş gibi bakıyordu. Yerden, toprağın içerisinden gelen bir sesti sanki papazın sesi. Erkekler yemeklerini bitirip tabaklarını bıraktılar, kahvelerinin son yudumunu diktiler, sonra da dışarıya çıktılar. Baba, papaz, Noah, dede ve Tom kamyona doğru yürürken orada yığılı eşyalara bakmamaya çalışıyorlardı. Tahta karyolalara, yel değirmenin aksamına, eski sabanı. Kamyona yürüyüp yanı başında durdular. Yeni çam kerestesinden yapılmış kasa korkuluğuna dokundular. Tom kaputu açtı, kocaman yağlı motora baktı. Baba gelip onun yanında durdu. Satın almadan önce kardeşim el iyice baktı dedi. İyidir diyor. O ne bilir, piç kurusunun teki. Bir şirkette çalıştı. Geçen yıl kamyon sürücülüğü yaptı. Bir hayli şey biliyor. Ukaladır, piç kurusudur ama biliyor. Tamirden de anlıyor artık. Nerede şimdi o diye sordu Tom. Baba serserilik edip dolaşıyor buralarda dedi. Aklı fikri zamparalıktı. Yaşı 16. Kanı kaynıyor damarında. Bir kızlar bir de motorlar. Başka hiçbir şey düşündüğü yok. Haytanın teki. Bir haftadır eve yatmaya bile gelmiyor. Dede göğsüyle uğraşı uğraşa sonunda mavi gömleğinin düğmelerini iç fanilasının iliklerine geçirmeyi başarmıştı. Parmakları orada bir hata olduğunu haber veriyordu ama hatanın ne olduğunu anlayacak kadar önem vermedi. Parmaklar oradan aşağıya doğru kaydı. Pantolon düğmelerindeki sorunları yokladı. Ben ondan beterdim dedi mutlu mutlu. Ondan çok daha beterdim. Tam kopuktum. Seni sevdi bir kamp toplantısı olmuştu bir keresinde. Ben elden biraz kabacaydım. O sıçırığın teki, bakmayın. Lapacı hem. Ben daha büyükçeydim. Gittik o toplantıya. 500 kişi vardı. Kızlar da bir o kadardı. Tom, sen şimdi de başa çıkarsın onlarla dede dedi. Orası öyle ama pek eskisi gibi değilim. Tek istediğim Kaliforniya'ya gitmek. Canım çektiği zaman elim uzatıp bir portakal koparabilmek artık ya da üzüm. Hiç doymayacağım bir şey varsa o da odur. Çalıda mı, asmada mı, nerede yetişiyorsa bir koca salkım koparabilsem suratıma sürer sıvazlarım. Varsın suları çenemden aksın. John amca nerede diye sordu Tom. Rosa Sharn nerede? Ruthie ile Winfield nerede? Kimsenin onlardan söz ettiği yok. Baba soran oldu mu ki dedi. John salı seve indi. Satacağı malları da yanında götürdü. Tulumbayı, aletleri, tavukları, getirdiğimiz her şeyi. Ruthie ile Winfield'ı da aldı gitti. Şafaktan önce çıktılar yola. Rastlamayışımız garip dedi Tom. Sen otoyol tarafından geldin değil mi? Onlar arka yoldan. Cowlington üzerinden gittiler. Rosa Sharn'a gelince o Connie'nin ailesiyle oturuyor. Vay canına, sen Rosa Sharn'ın Connie Rivers'la evlendiğini bile bilmiyorsundur. Hatırlarsın Connie'yi, iyi bir gençtir. Rosa Sharn da dur bakayım 3, 4, 5 aylık hamile. Eni konu şişmeye başladı. Sağlığı iyi gibi. Tanrım dedi Tom. Rosa Sharn ufacık çocuktu daha. Şimdi bebek bekliyor. İnsan uzaktaysa 4 yıla amma çok şey sığabiliyor. Yolculuğu ne zamana planlıyorsunuz baba? Önce burada ne var ne yoksa götürüp satmamız şart. El haytalığı keser de dönerse belki kamyona yükler de hepsini bir çırpıda götürür diyordum. O zaman herhalde yarın ya da öbürsü gün çıkabiliriz yola. Pek o kadar çok paramız yok. Kaliforniya'ya yol 2 mil falanmış dediydi biri. Ne kadar çabuk yola çıkarsak varabilmemiz de o kadar garanti olur. Para durmadan suyunu çekiyor. Sende var mı para? 2 dolar kadar bir şey. Nereden buldunuz parayı? Evdeki her şeyi sattık. Sonra hepimiz pamuk topladık dedem bile. Toplarım tabii dedi dede. Her şeyi bir araya kattık. 200 dolar oldu. Şu gördüğün arabaya 75 verdik. Sonra elle ikimiz onu kesip ikiye böldük. Arkasına şu kasayı taktık. Er bir ara Waffler'ı zımparalayacaktı ama haytalıktan vakti kalmıyor mu? Yola çıkarken belki 150 dolar falan olur elimizde. Lastikler çok eski, fazla dayanmaz. 2 tane eski yediğimiz var. Yollardaki de bir mal almak zorunda kalacağız herhalde. Güneş diklemesine geliyor, ışınları batıcı olmaya başlıyordu. Kamyon kasasının gölgesi yerde koyu renk çizgiler halindeydi. Sıcak, yağ, muşamba ve boya kokuları geliyordu kamyondan. Avluda dolanan tek tük tavuklar sıcaktan kaçmış sundurmaya sığınmışlardı. Ağılda domuzlar soluk soluğa yatıyorlardı. Çitin yanı başına gölgenin düştüğü yere sığınmaya çalışmıştı ikisi de. Ara sıra yakıntı çığlıkları atmaktaydılar. İki köpek kamyonun tam altındaki gölgeli kırmızı topraklara uzanmıştı. Onlar da soluk soluğaydı. Dilleri dışarıda, üstleri tozlu tozluydu. Baba şapkasını kuşların üzerine doğru indirip çömeldi. Sanki bu poz onun tipik düşünme ve gözlemde bulunma pozuymuş gibi Tom'a eleştirici gözlerle baktı. Hemen eskimeye başlayan yeni kaskete, takım elbiseye, yeni papuçlara. Paranı bu giyeceklere mi harcadın sen diye sordu. Bu tür kıyafet yük olur sana. Onlar verdi hepsini dedi Tom. Çıkarken verdiler. Kasketi çıkarıp silkeledi. Hayran bakışlarla inceledi. Sonra onu alnını sildi. Çapkınca giyip siperliğini çekti. Baba iyi papuç vermişler dedi. Öyle. Görünüşü fena değil ama sıcak günde yürümeye gelmiyor. O da babasının yanına çömeldi. Noah ağır ağır konuştu. Belki o kasanın yan korkuluklarını çakıp bitirebilsem bu eşyaları yüklerdik. Hazır olurdu da el geldiğince... Ben sürerim eğer istediğiniz oysa dedi Tom. Meg Alistair'da ben de kamyon kullandım. Baba iyi diye atıldı. Birden gözleri yoldan tarafa döndü. Yanılıyorsan bizim küçük haytada kuyruğunu kıstırmış eve doğru geliyor. Biraz yorgun hali var ama. Tom'la papaz başlarını kaldırıp yola baktılar. Kerata el, kendisine baktıklarını hissedince hemen omuzlarını geriye attı, ötmeye hazır horoz gibi kasıla kasıla girdi avluya. Yaklaştı, yaklaştı, ancak ondan sonra Tom'u fark etti. Ettiği anda o kibirli suratı bir anda değişti. Gözlerinde bir hayranlık ve saygı ifadesi parıldadı. Kasıntılığı eridi, yok oldu. Hiçbir şey onu ağabeyinin kıratına getiremezdi. Ne çizmelerinin yumurta topuklarını gösterebilmek için yukarı kıvırdığı blue jean paçaları, ne üzerine bakır şekiller çakılı 8 santim enindeki kemeri, ne mavi gömleğinin kolundaki kırmızı şeritler, ne de kafasına yan kondurduğu kovboy şapkası. Zerre kadar katkısı ve önemi olamazdı bunların. Çünkü ağabeyi adam öldürmüş biriydi. Kimse unutamazdı bunu asla. Yaşıt olan gençler arasında er bile biraz saygınlık ve hayranlık topluyordu ağabeyi adam öldürdü diye. Kendisi de farkındaydı bunun. Seni sevde bir kere birilerinin onu parmakla göstererek fısıldaştığını duymuştu. Şu geçen El Jod, ağabeyi kürek sapıyla adam öldürdü. El büyük bir tevazu içinde yaklaşırken ağabeyinin pek de gözünde büyüttüğü kadar kabadayı olmadığını hissediyordu. Onun koyu renk düşünceli gözlerini gördü. Cezaevi sükuneti vardı o gözlerde. Düzgün sert yüz, gardiyan hiçbir şey belli etmemek üzere eğitilmişti. Ne bir baş kaldırma ne de eziklik. Er birden değişti. Bilinç altında o da hemen ağabeyi gibi oldu. Yakışıklı yüzüne düşünceli bir ifade geldi, omuzları rahatladı. Unutmuştu anlaşılan ağabeyinin aslında nasıl biri olduğunu. Tom merhaba dedi ona. Yahu fasulye sırığına dönmüşsün. Rastlasam tanımazdım seni. El elini belki Tom sıkmak ister diye hazır tutuyordu. Utangaç utangaç sırıttı. Tom elini uzattı. Elin eli bir anda sıçradı, onunkiyle buluşmak üzere harekete geçti. Bir sevgi vardı ikisinin arasında. Senin için kamyondan iyi anlıyor dediler dedi Tom. El abinin övünmekten hoşlanmayacağını bir anda sezinledi. Pek de fazla anladığım yok vallahi dedi. Baba bakıyorum toz duman etmişsin etrafı yine diye söylendi. Canın çıkmış gibi bir halin var. Şimdi de Selise ve dünya kadar eşya götürüp satman gerek. El abiyi Tom'a baktı. Gelmek ister miydin? Bunu elinden geldiği kadar rahat bir sesle sormaya çalışmıştı. Gelemem dedi Tom. Ben buradakilere yardımcı olacağım. Yolda nasılsa birlikteyiz. El soracağı soruyu kontrol altına almaya çalıştı. Yapamadı. Sen kaçtın mı Kodes'ten? Hayır dedi Tom. Gözaltı. Ha? El biraz hayal kırıklığına uğramıştı. 9. Küçük evlerde ortakçılar kendi eşyalarını, babalarının eşyalarını, dedelerinin eşyalarını bir bir elden geçirdiler. Batıya giderken hangilerini yanlarına alacaklarını seçmeye çalıştılar. Erkekler pek acımasızlaştı. Geçmişleri mahvolduğu için böyle duygular hissediyorlardı. Ama kadınlar önlerindeki günler boyunca geçmişin durmadan onlara sesleneceğinin farkındaydılar. Erkekler kalkıp ambarlara, sundurmalara girdi, oraları taradı. Şu saban, şu tırmık, hatırlıyor musun? Savaş sırasında nasıl hardal ekmiştik? Hani adamın biri bize guayule dedikleri bir tür kauçuk bitkisi ektirmeye kalkışmıştı. Ekin de zengin olun diye tutturuyordu. Haydi al da gel o aletleri oradan. Birkaç dolara okutalım. Sabana 18 dolar para saymıştım. Nakliye masrafı da hariç. Sirsiri bak kataloğundandı. Koşum takımları, çekçek arabaları, at arabaları, tohum makineleri, oraklar. Çıkar hepsini ortaya. Yığ üst üste, yüklü arabaya, kasabaya götür. Bulabildiğin fiyata sat. Atları da, arabayı da okut. Artık hiçbir işe yaramaz. Böyle güzel bir sabana 50 sent çok az. O tohum makinesini 38 dolara almıştım. 2 dolara verilir mi? Hepsini de geri götürecek değilim ya. Alın bari. Alın ama Allah çıkarsın acısını. Tulumbayı da koşumları da alın. Dizginleri, yularları, kayışları, eğerleri de alın. Alnının boncuklu şeridini, kırmızı cam içinde gül boncuklu şeridini de alın. Tayı iyiliş ettirirken aldıydım bunları. Rahvan yürürken nasıl dayaklarını kaldıra kaldıra gidiyordu, hatırladın mı? Avlular yığın yığın hurdayla dolmuştu. Artık el sabanları bile satılmaz olmuştu. Madeninin ağırlığına göre 50 sentten hesaplanıp gidiyordu. Disk yapılırken, traktör yapılırken işe yarardı. Fiyat bulan mallar onlar olmuştu artık. Alın hepsini, tüm döküntüleri. Bana da 5 dolar verin tamam. Aldığınız yalnız hurda değil, hurdaya çıkmış hayat. O kadarla da kalmıyor, göreceksiniz bakın. Alıyorsunuz ayrıca. Aldığınız saban, evlatlarınızın mezarını kazacak. Sizi kurtarabilecek insanların kol kuvvetini, ruhunu satın alıyorsunuz. 5 dolar, 4 değil, geri de götüremem ya. 4 olsun bari. Ama sizi uyarıyorum, bu aldıklarınızla evlatlarınızı gömeceksiniz. Kendiniz göremeyeceksiniz hem. Göremezsiniz. Alın 4 dolara gitsin. Şimdi atlarla arabaya ne veriyorsunuz bakalım? Bu güzelim doğru atlara. Nasıl uyuyorlar birbirine bakın. Renkleri de yürüyüşleri de adım adım uyuyorlar birbirine. Oyluklar, baldırlar geriliyor. Saniyesi saniyesine tutuyor adım atışları birbirini. Sabahları ışık nasıl oynaşıyor üstlerinde? Doğru bir ışık. Çitin üzerinden bakar, bizim kokumuzu almaya çalışırlar. Dimdik kulakları sesimizi duymak için kıpırdanır. Ya o siyah kâkülleri? Bir sevgilim vardı benim. Kâküllerle yeleleri örmeye bayılırdı. Uçlarına kırmızı kurdeleler bağlardı. Hoşuna giderdi ama artık değil. Size o kızla şu dıştaki doğru ata ilişkin bir hikaye de anlatabilirim. Güldürür sizi. Öte yandaki at 10 dolara, içteki 8'e. Ama ikiz gibi ayak uyduruyorlar birbirine bakın. Dişler, hepsine bakın. Ciğerleri de derin, ayaklar temiz. Kaç peki? 10 dolar mı? İkisine mi? Ya araba? Ah tanrım. Tüfekle vurur köpek maması fabrikasına satarım daha iyi. Öf, alın haydi. Çabuk alın, çabuk. Kendi saçından çıkardığı kurdeleleri bunlara bağlayan küçük bir kızı da birlikte satın alıyorsunuz. Bağlıyor, sonra geri çekiliyor, başını yana eğiyor, o yumuşacık burunlara kendi yanaklarını sürtüyor. Yılların emeğini satın alıyorsunuz. Güneş anında dökülen terleri. Sesi çıkmayan, konuşamayan hüzünleri satın alıyorsunuz. Ama dikkatli olun. Bu hurda yığınının, bu güzelim atların yanı sıra bir tomarda ah gidiyor. Gün gelecek, sizin evinizde tomurcuklanacak. Sizi kurtarabilirdik ama bizi biçtiniz. Yakında siz de biçileceksiniz. O zaman biz de yokuz ki sizi kurtaralım. Ortakçılar yürüyerek döndü. Elleri ceplerine sokulu, şapkaları aşağıya doğru çekiliydi. Kimi bir şişe içki aldı, etkisi büyük olsun diye hızla içti bitirdi. Ama gülmediler, dans falan da etmediler. Şarkı söyleyip gitar da çalmadılar. Dost doğru çiftliklerine yürüdüler. Elleri ceplerinde, başları eğik, papuçlarıyla kırmızı tozları uçura uçura. Belki yeni baştan başlayabiliriz. Yepyeni, zengin bir toprakta, Kaliforniya'da. Meyvelerin boy attığı yerde. Yeni baştan başlarız. Ama başlanmaz ki. Ancak yeni doğan bir bebek baştan başlayabilir. Sen, ben, biz artık geçmiş zamanız. Bir anlık öfke, binlerce sahne, oyuz biz. Bu toprak, bu kırmızı topraklar biziz. Sel yılları, kurak yılları, toz yılları biziz. Baştan başlayamayız. Deminki hurdacıya sattığımız onca acı. Evet, o adam aldı hepsini ama bizden de gitmiş değil. Toprak sahibi bize gidin dediği zaman oyuz biz işte. Traktör eve çarptığında o biziz, ölene kadar. İster Kaliforniya'yı olsun, ister başka yere. Her birimiz acılar geçidinin başındaki şef trampetiz. Istıraplarımızla yürüyüp gidiyoruz. Günün birinde ıstırap orduları hep aynı yolu yürüyor olacak. Hepsi de birlikte yürüyecekler. Korkunç bir terör doğacak bir yürüyüşten. Ortakçılar kırmızı tozlar arasında ayaklarını sürüyerek evlerine döndüler. Satılabilecek her şey satılınca sobalar, yataklar, koltuklar, masalar, dolaplar, küvetler, depolar elden çıkınca geriye hala bir yığın ıvır zıvır kalıyordu. Kadınlar onların orta yerine oturdu. Birer birer ellerini aldı, evirip çevirdi, onlardan ötesini görmeye çalıştı. Resimler, aynalar, şurada bir vazo. Yanımıza neyi alabiliriz, neyi alamayız biliyorsun. Açık havada kamp kurup yatmak zorunda kalacağız. Bir şey pişirmek, içinde bulaşığı yıkamak için bir iki tencere, şilteler, yorganlar, fenerler, kovalar, biraz da tente bezi. Çadır diye kullanırız onu. Şu gaz tenekesi, bunu neye kullanacağız anladın değil mi? Ocak olacak o. Sonra elbiseler, hepsini alalım elbiselerin. Bir de tüfeği. Tüfeksiz çıkmak, çıplak çıkmak gibi. Papuçlar, elbiseler, yiyecekler bitince, hatta umut bile bitince elimizde tüfek olur bari. Dedem buralara geldiğinde elinde biber, tuz, bir de tüfeği varmış. Anlattım mıydı sana? Başka hiçbir şeyi yokmuş. Onu bırakma al. Bir tane de su şişesi al. Başka bir şey alacak yerimiz de kalmıyor zaten. Treylerin içi tıklım tıklım. Çocuklar da treylere binsin. Büyük anne de şilteye oturur. Aletler bir kürek, testere, mengene, kerpeten yeter. Bir de balta. 40 yıllıktır o balta. Bak nasıl eskimiş. İpleri de alacağız tabii. Gerisi bırak gitsin ya da yak. Derken çocuklar çıka geldi. Eğer Miri o bebeği, o pis paçavra bebeği alıyorsa ben de kızıldereli yayım alırım. Alırım bal gibi. Şu yuvarlak sopayı da. Benim kadar boyu var. Gerekebilir bu sopa bana. Ne zamandır benim bu sopa? Bir ay mı, bir yıl mı ne bileyim. Almam şart. Nasıl bir yer bu Kaliforniya? Kadınlar gözden çıkarılmış eşyaların ortasında oturuyor, onları ellerinde evirip çeviriyor, onların içinden çok ötelere, çok gerilere bakıyorlardı. Bu kitap, babamındı. Kitapları severdi babam. Hacının yolculuğu. Hep okurdu. Üstüne adını da yazmış. Bu da piposu. Hala klas kokuyor. Hele şu resim. Bir melek. İlk üçünü doğurmadan hep bu resme bakardım. Pek bir işe yaramadı. Porselen köpeği sığdırabilir miyiz dersin? Seydi teyze onu Saint Louis fuarından getirmişti bak. Şurasında yazılı zaten. Yo, değil galiba. Bu da abimin ölmeden bir gün önce yazdığı mektup. Bak, eskiden kalma bir şapka. Şu tüyler, hiçbir zaman kullanmak kısmet olmadıydı. Yo, yerimiz yok. Hayatımız yok olduktan sonra nasıl yaşarız biz? Geçmişimiz olmadı mı kendimizi nasıl tanırız? Yo, bırak, yak gitsin. Oturup baktılar, belleklerine dağladılar. Kapının önündeki toprağı tanımadan yaşamak nasıl olacak acaba? Gece yarısı uyanıp da Söğüt ağacının orada olmadığını bilmek. Kesinlikle bilmek nasıl bir duygu? Söğüt ağaçsız yaşayabilir misin? Yo, hiç de yaşayamazsın. O söğüt ağacı senin kendin. O şiltedeki acı, o da sen. Ya çocuklar? Sam kızıldereli yayıyla yuvarlak sopasını alıyorsa ben de iki şey alırım. Puf yastığı seçtim, o benim. Birden bir ürküntü girdi içlerine. Artık çabucak gitmek gerekti buradan. Duramayız. Ne var ne yoksa avlulara yığdılar, ateşe verdiler. Oraya dikilip yanışını seyrettiler. Sonra arabaları çılgınlar gibi yüklediler, binip tozlar arasında uzaklaştılar. Yüklü arabalar uzaklaştıktan çok sonra tozlar hala havada asılı duruyordu. 10. Üzeri tepeleme alet, araç, yatak, somya, satılabilecek her türlü eşya ile yüklü kamyon gittikten sonra Tom bir süre orada oyalandı. Önce ambara, sonra boş ahırlara girdi, çıktı, alet sundurmasına baktı, yığılıp kalmış süprüntüleri ayağıyla tekmeledi, papucunun ucuyla çim biçme makinesinden kırılmış bir dişi çevirdi. Hatırladığı yerleri dolaşıyordu. Kırlangıçların yuvalandığı kızıl yamacı, domuz ahırının üzerindeki söğüt ağacını, iki genç domuz çitin aralığından ona bakıp homurdandılar. Siyahtı renkleri. Güneşte mayışmış, hallerinden pek memnundular. Sonunda Tom kutsal ziyaretlerini bitirdi, döndü. Az önce gölgelenmeye başlayan kapı eşiğine oturdu. Arkada Anna mutfakta gidip geliyor, çocukların giysilerini kovada yıkıyordu. Güçlü, çilli kollarından sabun köpükleri damlamaktaydı. Dirseklerine kadar sabun köpüğü içindeydi kolları. Tom oturunca Anna çitilemeyi kesti. Onu uzun uzun süzdü. Tom başını çevirip güneşe doğru baktığında Anna onun ensesine bakmayı sürdürdü. Neden sonra tekrar çitilemeye koyuldu. Tom, inşallah Kaliforniya'da her şey iyi olur dedi. Tom dönüp ona baktı. Olmayacağını nereden çıkarıyorsun diye sordu. Hiç aslında. Biraz fazla iyiymiş gibi gözüküyor da. O dağıttıkları el ilanlarını gördüm. Nasıl bol bol iş varmış, ücretler nasıl yüksekmiş falan filan. Gazetelerde de herkesin oraya gelmesini, üzüm, portakal, şeftali toplamasını ne kadar çok istediklerini okuyoruz. Güzel iş vallahi şeftali toplamak. Yemene izin vermeseler bile insan arada bozuk çürük bir taneyi aşırabilir herhalde. Hem ağaçların altında gölgede çalışmak daha hoş olur. Ben bir bakıma korkuyorum bu kadar fazla güzel şeyden. İnanamıyorum. Güzel olmayan bir gizli yanı vardır gibime geliyor. Tom, umutlarının öyle fazla coşmasına izin vermezsen hayal kırıklığına uğramazsın dedi. Farkındayım, doğru da. Kutsal kitaptan da o değil mi? Herhalde dedi Tom. Barbara Ward'un İmana Gelişi diye bir kitap okudumdu. O gün bugündür bu sözler kutsal kitaptan mıydı değil miydi karıştırıyorum. Anna hafiften güldü. Yıkadığı çamaşırları kovaya batıra çıkıra duraladı. Tulumlarla gömlekleri bükerek sıkarken kollarının ön kasları ip ip şişti. Babanın babası durmadan kutsal kitaptan sözler söylerdi. Üstelik de allak bullak eder, başka şeylerle karıştırırdı hepsini. Doktor Miles almanağıyla karıştırırdı daha çok. O almanaktaki her kelimeyi yüksek sesle okurdu mutlaka.